Ayrım 9, Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Selim Deringil, sayfa 63. Kemalist dış politikanın amaçları ve ileriye dönük tasarıları Erzurum ve Sivas kongrelerinde belirginleşti. Bu toplantılarda delegeler özgürlüğü kısıtlı olan padişahın adına hareket ettiklerini söylediler. Müttefiklerin eskimiş coğrafi terimleri kullanarak Klikya, Mezopotamya gibi Mondros mütarekesinin kapsamını genişletme ve daha geniş alanları işgal etme eğilimlerine Sivas Kongresi'nde karşı çıkıldı. Bu durumda açık ve seçik olarak hudutların saptanmasına çaba harcandı ve Misak-ı Milli gerçekleştirildi. Misak-ı Milli ulusal iradenin yasal dile getirilişi olarak bu kongrede onaylandı ve bundan ödün verilmeyeceği dünyaya tebliğ edildi. Misak-ı Milli ulusal hareketle özdeşleşecek ve bir kutsallık havasına bürünecekti. 21. R.H. Davison, Lozan 30 Years After, Middle East Journal, Volume 3, 1953. Misak-ı Milli'de tespit edilen ilkeler, yalnız milli mücadele yıllarında değil, ondan sonraki devrede de Türk dış politikasının temelini teşkil etmiştir. 22. Olaylarla, sayfa 13. Bu belge Türkiye'nin adil bir barış elde etmek için yapabileceği en son fedakarlık olarak taraflara bildirildi. Misak-ı Milli sınırları içinde kalan toprakların bölünmezliği bu şekilde yasal bir çerçeve kazanıyordu. Milli mücadelenin ilk aşamalarından beri Mustafa Kemal Batı devletleriyle diplomatik temaslara başlamıştır. Türk dış politika felsefesinin başlıca eylem aracı olarak pazarlığın bugünlerde gündeme geldiği görülmektedir. Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı çarpışan devletlerin aralarındaki görüş ayrılıklarını değerlendirmeyi bilmiştir. Osmanlı Meclisi'nin 16 Mart 1920'de İngilizler tarafından kapatılmasından sonra Anadolu'yu alelacele birer heyet gönderen Fransızlar ve İtalyanlar, İngilizlerin aldığı kararların kendilerini bağlamadığını belirtmişlerdir. Türkiye sorununda müttefiklerin ortak ve sabit bir çizgisi olmadığını bilen Türkler, geleneksel zaman kazanma taktiklerini uygulamış ve önemli ödünler koparmaya bakmışlardır. 23. R.B. Movat, European Diplomacy, 1914-1925, sayfa 288. Osmanlı Meclisi'nin dağıtılması, TBMM'nin kendisini ülkenin tek yasal karar organı ilan etmesini sağlayarak konumunu güçlendirmesine yaramıştır. Mustafa Kemal'i müttefiklere karşı güçlendiren bir başka unsur da Sovyetler Birliği ile kurulan ilişkilerdi. Türkiye gibi Sovyetler Birliği de Batı tarafından dışlanmış ve kendini savunmaya zorlanmıştı. Bu iki ülkenin birbirine yaklaşmaları batılı gözlemcilere hiç de hoş gözükmüyordu. 18 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması'yla Sovyetler Birliği TBMM'yi resmen tanıyan ve diplomatik ilişkiler kuran ilk devlet oldu. Bu devletle anlaşarak Moskova Antlaşması'nın resmi imzalanma tarihi İstanbul'un resmen işgalinin birinci yıl dönümü olan 16 Mart 1921'e alındı. Bunun sembolik öneminin batılı müttefikler gözünde ürkütücü bir gelişme olarak değerlendirileceği biliniyordu. 24. Olaylarla, sayfa 18-19, R.H. Davison, The Diplomats, sayfa 181, S.R. Sanyal, Turkish Diplomacy, 1918-1923, sayfa 65 ve sayfa 103. Özellikle İngiltere nezdinde istenilen etki yaratıldı. 7 Aralık 1920'de hazırlanan bir İngiliz Genelkurmay muhtırasında bu gelişmelerin tehlikesi vurgulanıyor ve Türkiye'ye Sevr Antlaşması'ndan daha yumuşak koşullar içeren bir antlaşma önerilmesi tartışılıyordu. İngiliz Genelkurmayı Türkiye'yi muhtemel bir Sovyet saldırısına karşı tampon bölge olarak görüyordu. 25. Documents in British Foreign Policy, bundan sonra D.B.F.P. 1919-1923, Series 1, Volume 13, sayfa 184-189. 24 yıl sonra, 1944 ve 1945'te Türkiye gene İngiltere tarafından Sovyetlere karşı bir tampon olarak değer kazanacaktı. Diplomatik ilişkilerde eşitlik aranması da bu zamanın ürünüdür. 1921 Şubat'ında toplanan Londra Konferansı'na Anadolu'dan yollanan Bekir Sami Başkanlığındaki heyetin İstanbul'dan gelen heyetle tamamen eşit statülerde olmasına özen gösterilmiş ve ancak bunun güvencesi sağlandıktan sonra konferansa katılmaya karar verilmiştir. Bu eşitlik üzerindeki ısrar 1943 Kahire Konferansı'nda da görülecek ve İnönü Roosevelt ve Churchill'in çağrısına olumlu yanıt vermeden önce özgür bir devletin temsilcisi olarak çağrıldığına ve onlarla tamamen eşit düzeyde müzakere edeceğine dair güvence isteyecektir. Londra'da Fransızlar ve İtalyanlarla gizli antlaşmalar yapılmış ve böylece İngiltere daha da yalnız bırakılmıştır. 26. Son yer, Turkish Diplomacy, 1918-1923, sayfa 103. Ankara hükümeti askeri yeteneğini savaş alanında ortaya koyduğu kadar diplomasi alanında da üstün başarı sağlamıştır. 1921'in başında Türkiye çevresini güvence altına almış, Fransa ve İtalya ile dostluğunu yenilemiş ve böylelikle onları İngiltere'den ayırarak aynı zamanda Sovyet Rusya'nın dost ve müttefiki olmuştu. 27. Howard, A.G.E, sayfa 260. 21 Ekim 1921'de Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı. Zira Fransa'nın Türkiye'de tuttuğu askerlerine Almanya'da işgal kuvvetleri oluşturmak nedeniyle acele ihtiyacı vardı. Ankara Antlaşması esas anlamıyla İngiltere'nin haberi olmadan Fransa ile ayrı bir barış demekti. 28. R.H. Davison, The Diplomats, sayfa 193. 9 Eylül 1922'de Yunan ordusu kesin yenilgiye uğratıldı. Ama Mustafa Kemal savaş sona ererken en büyük diplomatik sınavıyla karşı karşıya geldi. Çanakkale'de Türk ve İngiliz kuvvetleri savaşın eşiğine kadar geldiler. Bu badirenin atlatılmasında Atatürk diplomasisinin en belirgin özelliklerinden olan ölçülü davranış tarzını izlemek mümkündür. Bir süre sinir harbi şeklinde süren Türk-İngiliz gerginliği, Türk tarafının temkinlilik ve gerçekçiliği sayesinde Türkiye lehine çözülmüş ve Çanakkale İngilizlerce boşaltılmıştır. Ama bunun gerçekleşmesi için Atatürk'ün düşmanlarına karşı ateş püsküren muzaffer generallerine karşı çıkması gerekmiştir. 29. Monat, A.G.E, sayfa 295. Atatürk, Lloyd George'un bu meseleyi İngiliz İmparatorluğu'nun Müslüman halkının üzerinde uyandırdığı etki açısından da değerlendirdiğini biliyordu. Bu bağlamda Lloyd George, Çanakkale meselesini bir prestij ve gurur meselesi yapmış ve Zefahir'i kurtarma çabasına girişmişti. 30. D. Warder, The Chanak Affair, sayfa 22. Mustafa Kemal bu konuda tavrını belirlerken şan ve şöhretin gözlerini kamaştırmasına meydan vermeyerek bu konuda savaşa gitmenin getireceği belirsizlikleri gerçekçi bir biçimde tartmıştır. İngiliz generalini barış müzakerelerine sevk ederek Afyonkarahisar'dakinden daha büyük bir zafer kazanmıştır. Kendine, generallerine ve Ankara'daki aşırı uçlara hakim olmuş ve bir tek asker daha kaybetmeden adil ve uygun bir barış elde etmiştir. 31. Mona, A.G.E, sayfa 296. Bu ölçülülük Atatürk'ten yönetimi devralacak kadronun da başlıca özelliklerinden olacaktı. Özetlersek, Türk dış politika felsefesinin köşe taşlarını oluşturan belli başlı kavramlar bu devrenin çetin koşullarında şekillenmiştir. Lozan, son hesaplaşma. İsmet İnönü'nün Lozan Konferansı'nda uyguladığı taktikler, İkinci Dünya Savaşı'nın kritik aşamalarında göstereceği direnç ve azmin habercisidir. Lozan'da Batılı devletler Cumhuriyet Türkiye'sinin önüne Osmanlı İmparatorluğu'nun faturalarını sürmüşlerdir. İnönü'nün bu konferansta aşması gereken ilk engeller, Lord Curzon gibi Düveyl-i Muazzama'yı temsil eden kişilerin tavırları olmuştur. Onlara Türk heyetinin kendi tebaası olan Hint İmparatorluğu'nun fertleri değil, özgür, egemen ve tüm devletlerle kendisine eşit gören bir devletin temsilcileri olduğunu kabul ettirmek gerekmekteydi. Durum büyük zorluklar içeriyor ve Lord Curzon'un görkemli kişiliğinde temsil edilen Britanya İmparatorluğu Türkleri ricacı konumunda görüyordu. Halbuki Türkler kendilerini muzaffer bir devlet olarak görüyordu ve silah gücüyle elde ettikleri kazanımları yitirmeye hiç mi hiç niyetli değildiler. Konferans büyük bir ölçüde İnönü'nün direnmesi sonucu 8 ay sürdü. İnönü henüz diplomatik müzakerelerin inceliklerinde tecrübe sahibi değildi ve irticalen konuşma ve tartışma ortamına yabancıydı. Buna karşılık kendi yöntemlerini oluşturdu. Her direnme yöntemine başvurdu. En önemsizine kadar her maddenin üstünde durdu, sağırlığını öne sürdü, meslektaşlarıyla sonu gelmeyen istişarelerde bulundu, uzun uzun önceden hazırlanmış beyanatlar okudu. 32. Lord Kinross, Atatürk, The Rebirth of a Nation, sayfa 354. Lord Curzon'un bütün usta hatipliği boşa gidiyor ve İnönü sürekli sözünü keserek onu çileden çıkarıyordu. Konuşmaların bir aşamasında Lord Curzon İnönü'ye önerdiği antlaşmanın taslağını verdi. İnönü'nün bunu etüt etmek için 8 gün mühlet istemesi üzerine Curzon özel trenini hazırlatarak onu müzakerelerin kopmasından sorumlu tutacağını beyan etti. Ama kopukluk burada değil, daha sonra gelecekti. Sürekli zaman kazanma çabaları, konuşmaları ayrıntılar düzeyine çekerek yavaşlatma, mahiyetindeki danışman ve uzmanlarla istişarede bulunmak için zaman isteme. Bu İnönü'nün diplomaside imzasını oluşturacak ve Lozan'da Curzon'u kızdırdığı gibi 20 yıl sonra Kahire'de Churchill ve Eden'ı da kızdıracaktı. Öfkeli bir Lord Curzon, hep aynı şey, egemenlik, egemenlik, egemenlik diyor ve bir başka kez, efendim, sizinki dünyadaki tek egemenlik değil diye çıkışıyordu. 33. Kinross, A.G.E, sayfa 358 ve R.H. Davison, The Diplomats, sayfa 205. İnönü istifini bozmuyor ve Türk hakimiyetinden çok bahsettiğimizden şikayet olunuyor. Biz burada istiklalini anlamış, kavramış ve adaletli bir sulha ulaşmak isteği ile bir milleti temsil ediyoruz. Türk milleti her şeyden evvel diğer müstakil milletler gibi müstakil millet muamelesi görmek hakkına haizdir, yanıtını veriyordu. 34. Aydemir, ikinci adam, cilt 1, sayfa 278. Atatürk İzmir'e girişinde ayaklarının altına serilen bir Yunan bayrağını çiğnemeyi reddetmiş ve bu bir ülkenin bağımsızlığının simgesidir demişti. 35. D. Warder, A.G.E, sayfa 236. Türk önderinin henüz yendiği amansız düşmanının bağımsızlığına gösterdiği bu saygı, onun ve Lozan'daki temsilcisinin egemenliğe verdikleri önemi göstermektedir. Egemenlik kavramı Lozan Konferansı'nda kapitülasyonların gündeme gelmesiyle büsbütün önem kazanmıştır. Osmanlı'nın sosyal ve iktisadi yapısına, yabancıların hükmetmesine neden olan bu imtiyazlar, ayrıcalıklar ve tekeller dizisinin yok edilmesi gerekmekteydi. Ama batılı büyük devletler, Türkiye'de değişen politik düzenin ekonomik düzeni de değiştirmesini gerektirmediği görüşündeydiler. Ama Türk tarafı için bu konunun hayati önemi vardı. Musul ve Boğazlar gibi hassas ve Türkiye'nin toprak bütününü ilgilendiren konular bile bu denli yoğun tartışmalara yol açmadı. Vatanperver bir Türk için yabancının kapısının önünden uzaklaştırılması, aynı yabancının onun evinin içinde yerleşip kaldığı takdirde çok az şey ifade ederdi. 36. Kinross, A.G.E, sayfa 358. Zira kapitülasyonlar gerçek anlamda devletin içinde devletler oluşmasına yol açmıştır. Özellikle yargılama erkiyle ilgili kapitülasyonlar konusunda İnönü hiç ödün vermedi. Türkiye sınırları dahilinde Türk mahkemelerinin dışında hiçbir mahkemeye yargılama hakkı tanımayacaktı. 37. Daha önceki düzene göre suç işleyen yabancı uyruklular kendi mahkemelerince yargılanırlardı. İnönü bu konuda İngilizlerin, Fransızların ve İtalyanların yoğun baskısına maruz kaldı. Bunlar müzakerelerde gerçekleşecek bir kopmanın İnönü'nün kişisel sorumluluğu olacağını vurgulamaktaydılar. Müttefik heyetlerince bir tehdit ve rica bombardımanına tutulan İnönü sonuna kadar diretti. 38. Kinross, sayfa 358. Musul ve Boğazlar konularında gerçekleşmeyen kopma, kapitülasyonlar konusunda gerçekleşti ve müzakereler Şubat 1923'te kesintiye uğradı. Atatürk, sorumluluğu tümüyle müttefik tarafına yükledi. Ve 23 Şubat 1923'te şu açıklamada bulundu. Müttefik devletleri Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihe karıştığını bilmiyor gözüküyorlar. Türkler en doğal, yasal ve mantıki haklarından vazgeçemezler. 39. S. Ramsden Sonyel, Turkish Diplomacy, 1918-1923, sayfa 209. Ancak zaman Türk tarafından yanaydı ve konferans 23 Nisan'da tekrar toplandığında müttefikler çok daha esnek davrandılar. Osmanlı borcundan Türkiye'nin üstüne düşen pay azaltıldı ve yargılama erkiyle ilgili kapitülasyonlar feshedildi. Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalandı. Türkiye yaklaşık olarak her istediğini elde etti. Bu başarı yenik ve yıkılmış bir milletin yıkıntıları içinden dirilmesiyle dünyanın en güçlü devletlerine mutlak eşitlik düzeyinde hitap edebilmesi, ulusal taleplerinin neredeyse tümünü elde etmesi demekti. 40. A.G.E. sayfa 225. Bu müzakerelerde İnönü'nün diplomasi alanındaki becerisi kanıtlanmıştı. İnönü ile birlikte bütün bir önder kadro, yeni Türkiye'nin Osmanlı'nın enkazından ortaya çıkışını yaşamışlardı. Bu yorgun, yoksun ama bağımsız ülkeye her şeyden fazla barış gerekiyordu. Bölüm 6, 1939. Lozan Antlaşması'ndan 19 Ekim 1939'da imzalanan Türk-İngiliz-Fransız Antlaşması'na kadar geçen süre içinde Türkiye çok yanlı bir dış politika izlemekle birlikte güçlü dostların gerekliliğini kabul etmek zorunda kaldı. Lozan'dan hemen sonraki dönemde Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler oluşturulmuş ve bu ülke Türkiye'nin başlıca dostu olmuştur. Ama faşist İtalya'nın Türkiye için yarattığı tehlike duruma yeni bir boyut kazandırıyordu. Sovyetler Birliği bir kara devletiydi ve denizlerde önemli bir mevcudiyeti yoktu. Oysa faşist İtalya'nın Akdeniz'in doğusundaki emelleri etkin bir deniz gücünü elinde tutan bir müttefik gerektiriyordu. Bu da İngiltere'yi gündeme getirdi ve 1934'te Türk-İngiliz yakınlaşması başladı. 1930'ların ikinci yarısı büyük ölçüde Türkiye'nin bu iki güçlü dostluğu birbiriyle bağdaştırma çabaları içinde geçmiştir. Zivkova 17 Haziran 1934'te Atatürk'le İngiliz elçisi Sir Percy Loraine arasında geçen ilginç bir konuşmadan söz etmektedir. Bu kaynağa göre Atatürk İngiliz elçisine açıkça İngiltere ile daha yakın ilişkilerin geliştirilmesini istediğini söylemiştir. Buna karşılık elçi Türkiye'nin en yakın dostunun Rusya olduğunu söylemiştir. Bu çıkışa kızan Gazi, İngiltere bu iki dostluğu birbirlerine karşıt olarak görüyorsa konuşulacak bir şeyin kalmadığını belirtmiştir. Atatürk'ün İngiliz elçisiyle bu konuşması 1934'te İngiltere'ye yaklaşmak istediğinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği ile ilişkilerin kısıtlanması anlamına gelmediğini göstermektedir. 1. Ludmila Zivkova, Anglo-Turkish Relations 1933-1939 sayfa 567 ve sayfa 119-120'deki belge. 1930'ların sonlarına doğru Türk-İngiliz ilişkileri ısınmaya yüz tuttuğu halde İngiltere Türkiye'yi açıkça desteklemekten kaçınıyordu. İtalya'yı Almanya'dan ayırarak yanına çekme umudunu hala yitirmemiş olan İngiltere, Türkiye'ye somut destek sağlarsa İtalya'yı büsbütün elinden kaçıracağından korkuyordu. Çünkü Türkiye'ye sağlanacak destek İtalya'nın Doğu Akdeniz'deki emellerine set çekmiş olacak ve bu da Mussolini'yi kışkırtarak büsbütün Hitler'in kucağına itecekti. Bu bağlamda 14 Şubat 1938'de Londra'dan Sir Percy Lorraine'e çekilen telgrafta Türkiye'nin İngiltere'nin desteği konusunda kuşkularını giderecek fakat aynı zamanda tam bir garanti vermeyecek bir beyanat üzerine elçinin önerileri isteniyordu. İngiliz Dışişleri Bakanı bu konunun hiçbir riski göze alamayacağımız bir konu olduğuna dair kuşku bırakmıyordu. 2. F.O. 371E 640-135-44. İlginçtir ki savaş yıllarında roller değiştirilecek fakat tutum aynı kalacaktır. 1938'de İngiltere, 1943'te Türkiye birbirlerinin desteğinin sağlayacağı avantajları istemekle birlikte bu desteğin doğurabileceği tehlikeleri göze alamıyorlardı. 1930'larda Türk-Sovyet ilişkileri. Bu konuya girerken Weizband'ın çalışmasındaki bazı eksiklik ve hataları ele almakta yarar vardır. Bu devreyle ilgili başlıca yapıtlardan birini oluşturan bu çalışma değerli bir araştırma ürünü olmakla birlikte bir takım demode kavramları içermektedir. 3. E. Weizband, Turkish Foreign Policy, 1943-1945, Princeton, 1973. Bu çalışma Türkçe'ye çevrilmiş ve Türkiye'nin Dış Politikası 1943-45 adıyla Milliyet Yayınları'ndan çıkmıştır. Weizband, Türkiye'nin dış politikasını belirleyici iki ana öğeden birinin, Türkiye'nin varlığının korunması öğesinden sonra, Sovyetler Birliği'nin Cumhuriyet Türkiye'si için en büyük tehlike olduğunu söylemektedir. 4. Weizband, A.G.E. sayfa 3. Sovyetlerle Türkiye'nin ilişkilerini ezeli düşmanlık yaklaşımına göre yorumlayan Weizband, kendi incelediği ve oldukça kısa bir devredeki gerilimleri genel geçer bir kuram haline getirmekle önemli bir hata işlemektedir. Türkiye ile Çarlık Rusyası'nın ilişkilerinin yakın tarihini kanıt olarak sunan Weizband, bu ilişkilerini sık sık savaşa dönüştüğünü söylemektedir. Ama şu gerçek unutulmaktadır ki Osmanlı İmparatorluğu'nun ve o devirdeki tüm devletlerin başlıca ilişkileri savaş biçiminde olmuş ve Osmanlı İmparatorluğu Salt Rusya ile değil çevresindeki tüm devletlerle çarpışmış, devrin gereği ve ortamı olan bu çerçeve dahilinde hareket etmiştir. 9. ayrımın sonu sayfa 71.